Ayrım 12.
Bu kapalı kutu, 12 Mart sonrasında casusluk suçuyla suçlanan MİT Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Savaşman'ın yargılanması sırasında da bir ölçüde basına açılmıştı. Emekli Denizkurmay Albay Savaşman, Amerikalılar hesabına casusluk yapmak suçundan yargılanmıştı. Savaşman, mahkemedeki sorgusunda ifadelerini Hiram Abbas başkanlığındaki bir grup tarafından işkenceyle alındığını ileri sürmüştü. Savaşman, sorgusu sırasında MİT'le ilgili bazı açıklamalar da yapmıştı. Bu açıklamalar gazetelere ulaşmıştı. Gerçi duruşmalar Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde gizli olarak yapılmaktaydı ama gazeteciler Savaşman'ın sorgu ve savunmalarını ele geçirmeyi başarmışlardı. Savaşman yargılandı ve Amerikalılar hesabına casusluk yapmak suçundan mahkum oldu, cezasını çekti, şimdi evinde anılarıyla baş başa yaşıyor. Basının MİT ile ilgili bilgiler edinmesine yol açan ikinci olay, emekli kurmay albay Turan Çağlar'ın 12 Eylül döneminde yine Amerikalıların hesabına casusluk yapmak sabıyla gözaltına alınıp tutuklanmasıydı. İstanbul'da birçok gazete yöneticisi ve yazarıyla yakın dostluklar kuran Çağlar, MİT'in eski İstanbul Bölge Başkanı Turan Deniz'in yakın arkadaşıydı. Turan Deniz, 12 Mart döneminin ilk günlerinde MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun görevinden alınması ve yerine o zamanki Kor General Nurettin Ersin'in getirilmesi sonunda Bona atanmış, yerine Nuri Gündeş getirilmişti. Turan Çağlar'ın MİT görevlisi olmadığı ileri sürülür ancak Çağlar'ın MİT Bölge Başkanı Turan Deniz'in yakın arkadaşı olduğundan MİT'in içini MİT görevlilerinden daha iyi bildiği söylenirdi. Turan Deniz'in Bona atanması ve yerine Nuri Gündeş'in getirilmesiyle birlikte MİT içinde ekipler savaşı başladı. Bu arada Ecevit hükümeti de kurulmuş, MİT müsteşarlığına Koramiral Bahattin Özülker getirilmişti. Özülker bir süre sonra Samsun'da otel odasında ölü bulundu. Özülker'in ölümüyle birlikte MİT'te bir otorite boşluğu doğdu. 1976 yılında MİT içinde bir operasyon başlatıldı. O operasyon sonucunda MİT'te bazı daire başkanları görevlerinden alındılar. Bu MİT görevlileri Danıştay'a başvurarak haklarındaki işlemlerin iptallerini istediler. Davalar nedeniyle basın MİT içindeki çalkantıyı ve bu çalkantıya yol açan ekipler savaşını bir ölçüde izleme olanağı bulmuştu. 1978 yılında Aydınlık Gazetesi'nde MİT ile ilgili yayınlar başlamış, işkenceli sorgularda bulunanların adları teker teker fotoğraflarıyla birlikte yayınlanmıştı. Kuşkular hemen Turan Çağlar üzerinde toplanmıştı. Yakın dostlarının anlattığına göre Çağlar, MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş tarafından çalıştığı bir büyük bankadan alınarak sorgulandı. Durum, Çağlar tarafından Başbakan Ecevit'e özel bir mektup gönderilerek bildirilmişti. Bunun üzerine Çağlar ikinci kez sorgulandı. İkinci sorgu Çağlar'ın ileri sürdüğüne göre Belgrad ormanlarında yapıldı ve kendisi Metin adlı bir MİT görevlisi tarafından dövüldü. 27 Mayıs ihtilalinden sonra İstanbul Radyo Müdürlüğü yapan Çağlar'ın silahlı kuvvetlerde önemli görevlerde bulunan arkadaşlarıyla sık sık görüştüğü bilinirdi. 12 Eylül döneminde Çağlar, Amerikalılar hesabına casusluk yapmak savıyla MİT tarafından gözaltına alındı. Sorgusu yapılan Çağlar, tutuklanarak Ankara Mamak Askeri Cezaevine gönderildi. Çağlar, cezaevinden gizli olarak çıkartılıp, yakınlar aracılığıyla bazı gazetecilere ulaştırdığı mektuplarda ilginç bilgiler verdi. İşkencelerden ve ölümlerden söz etti. Çağlar bir süre sonra askeri cezaevinde ölüverdi. Böylece Turan Çağlar'ın sırları kendisiyle birlikte mezara gömüldü, gitti. 12 Eylül öncesi ve sonrasında İstanbul Bölge Başkanlığı görevinde bulunan Gündeş, bu görevi sırasında Sıkı Yönetim Komutanı Necdet Ürü ile birlikte çalıştı. Ürü, Sıkı Yönetim Komutanı ve Gündeş'in MİT Bölge Başkanı olduğu günlerde İstanbul Emniyet Müdürü de Şükrü Balcı'ydı. Gündeş, İstanbul Bölge Başkanlığından sonra MİT'te bir üst göreve getirildi. Hiram Abbas ise MİT'ten ayrılmış, iş adamı Halit Nari'nin koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştı. Bir süre Halit Nari'nin yanında çalışan Abbas, daha sonra bir günlük gazete sahibinin şirketlerinin birinde iş bulmuş ve Nari'nin yanından ayrılmıştı. Hiram Abbas'ın Orta Doğu ülkeleriyle iş yapan devletle bağlantılı bir dış satım işine giriştiğinde söylenmekteydi. ANAP'ın 1983 yılında iktidara gelmesiyle MİT içindeki ekipler savaşı yeniden kızışmıştı. Bu kez ekiplerin birinin başı MİT içindeki Nuri Gündeş, öteki de MİT dışındaki eski MİT'ci Hiram Abbas'tı. MİT müsteşar yardımcılarından Tümgeneral Mustafa Arda emekli olmuş, emekli olur olmaz da ünlü kaçak Kemal Horzum'un şirketinde iş bulmuştu. Anlaşılan MİT ile özel sektör arasında çok yakın köprüler kurulmuştu. Öyle ki Abbas görevinden ayrılır ayrılmaz Halit Nari'nin yanında hemen iş bulmaktaydı. Mustafa Arda da emekli olur olmaz hemen Kemal Horzum'un şirketlerine yerleşmekteydi. MİT içindeki ekipler savaşı, Hiram Abbas'ın MİT müsteşar yardımcılığı görevine getirilmesiyle sonuçlanınca Nuri Gündeş MİT'ten ayrılıyor ve İstanbul'da iş hayatına atılıyordu. Gündeş'in o günlerde Hiram Abbas'ın MİT müsteşarı yardımcılığına getirilmemesi için zamanın Genelkurmay Başkanı Necdet Uruğ'a başvurularda bulunduğu da söylenmekteydi. Mehmet Eymür, MİT içindeki Hiram Abbas ekibinin önde gelen adlarından biriydi. 12 Mart'ta Ziver Bey Köşkü'nde sorgucu olarak görev yapan Eymür, 1978 CHP hükümeti zamanında bir CHP milletvekilinin oğlunun dövülmesi olayına adı karıştığı için MİT'teki görevinden alınmış ve İstatistik Enstitüsü'ne memur olarak atanmıştı. 12 Eylül döneminden önce yeniden MİT'e dönen Eymür, 1980'den sonra kurulan MİT Kaçakçılık Daire Başkanlığı'na atanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek ile Mehmet Eymür'ün arkadaşlıkları aynı operasyonlarda görev almalarına dayanmaktaydı. 1980'den önce MİT'te kaçakçılık diye bir daire yoktu. Bu yüzden MİT, başlangıçta bütün bilgi ve belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden almıştı. Son MİT raporu olayını bu ekipler çatışmasına ve bu ekipler çatışmasının devlet içindeki güç dengelerine bağlamak da olasıdır. Haydi hayırlısı. 21 Mayıs 1988. Gehlen Örgütü. Son yüzyılın en önemli casuslarından biri olan Kim Philby, Moskova'da öldü. Philby, İngiliz istihbarat örgütünde yıllarca KGB ajanı olarak çalışmış, durum anlaşılınca da KGB tarafından Moskova'ya kaçırılmıştı. Philby, İngiliz istihbarat örgütündeki KGB ajanlarının ne ilki ne de sonuncusuydu. Philby'den sonra da İngiliz istihbaratında KGB ajanları yakalandı. Her devletin istihbaratı vardır. Gizli haber alma, gün geçtikçe karmaşık yapılara bürünen bir sanat halini aldı. Hem bir sanat halini aldı, hem de istihbarat örgütleri yoluyla hükümetler devrildi, yapay kargaşalar yaratıldı ve terör yöntemlerine başvuruldu. İstihbarat örgütlerinin en önemlilerinden biri Gehlen örgütü olarak bilinir. Reinhard Gehlen, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman ordusunda görev yapan bir generaldi. Alman Genelkurmay Başkanlığı istihbarat şefinde çalışan Gehlen, savaş bitiminde istihbarat arşivi ile birlikte Amerikan Silahlı Kuvvetlerine teslim olmuş, o tarihten sonra da CIA emrinde çalışmaya başlamıştır. General Gehlen, CIA emrindeki çalışmalarından sonra Federal Alman İstihbarat Servisi, kurmuş, kısa adıyla BND olarak bilinen Alman istihbaratını 1968 yılına kadar yönetmiştir. Alman İstihbarat Örgütü 1953 yılına kadar CIA emrinde Gehlen Örgütü olarak adlandırılmış, bu tarihten sonra örgüt federal hükümet denetimine geçmiştir. General Gehlen, CIA'nin Sovyetler Birliği üzerindeki istihbarat çalışmalarının kilit adamlarından biriydi. Bu eski Nazi generali, The Service başlığı ile İngilizce'ye çevrilen anılarında, Sovyet rejiminin ancak ve ancak Sovyet toplumundaki milliyetçi akımlar canlandırılarak yıkılabileceği görüşünü savunmaktadır. Gehlen'in İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi generali olarak savunduğu bu düşünce, bugün CIA tarafından benimsenmiş durumdadır. Anti-Sovyet siyaset, Gehlen'in 1940'lı yıllarda savunduğu görüşlere çok ama çok benzemektedir. Bu Nazi generali, 2. Dünya Savaşı boyunca Alman Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile gerek Türkiye'de gerekse Sovyetler Birliği'ndeki Özbekler ile ilişki kurmuştur. Özbek kökenli Ruzi Nazar'ın General Gehli'nin Sovyet ordusundaki kaynaklarından biri olduğu sanılır. İkinci Dünya Savaşı'na Sovyet subayı olarak katılan Ruzi Nazar, savaş sırasında Alman ordularına teslim olmuş, savaş sonrasında da tıpkı General Gehlen gibi Amerika'ya gitmiş, daha sonra da CIA'ya girmiştir. Ruzi Nazar, 27 Mayıs 1960 tarihinden 12 Mart 1971 tarihine kadar Türkiye'de CIA görevlisi olarak bulunmuş, 1971 yılında da Bonn'a yerleşmiştir. Gehlen, The Service başlıklı anılarında BND'den ayrılacağı günlerde İstanbul'a Türk İstihbarat Servisindeki arkadaşlarına Allah'ı ısmarladık demek üzere geldiğini de anlatmaktadır. Sözü uzatmayalım. Acaba Gehlen şu bizim ünlü kaçak Murat Bayrağı tanıyor muydu? Bir varsayımdır ama yine de yazalım. Gehlen, kurduğu ilişkileri nedeniyle Murat Bayrağı herhalde tanımıştır. Çünkü Murat Bayrak, Nazi ordularının Yugoslavya'yı işgal ettiği günlerde işgal kuvvetleri ile işbirliği yapmıştı. Murat Bayrak, bilindiği gibi MHP'nin son genel idare kurulu üyelerindendir. 12 Eylül gecesi bütün MHP yöneticileri gözaltına alınırlarken Ankara Sıkı Yönetimi Murat Bayrak hakkında soruşturma emri bile vermemiş ve Bayrak elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmıştır. Bayrak Hürriyet gazetesinden Uğur Dündar'a yurt dışı çıkışında bir güçlük ile karşılaşsaydı birilerinin Yunanistan'dan helikopter ile gelip kendisini kaçıracaklarını anlatmıştı. Kimdir bu birileri? Murat Bayrak'ın birileri tarafından korunduğu çok açıktır. Öyle bir ilişki ki kimse Murat Bayrak'a dokunamıyor. 12 Eylül'den önce ülkücü gençlerin eğitildikleri kamplar kuruyor, kimse dokunamıyor. Bir eski CIA görevlisi olan silah kaçakçısı Frank Turpil açıkça Türkiye'de Murat Bayrak'a silah sattım diyor, kimse dokunamıyor. MHP'nin son genel idare kurulunda görev yapıyor, kimse hakkında soruşturma bile açamıyor. Nedir bu kudretin ve kuvvetin kaynağı? Niçin korunuyor, niçin kullanıyor Bayrak? 15 Mayıs 1988 MİT ve görevi. MİT, 1 Kasım 1983 tarihli Milli İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu gereğince çalışır. Bu yasanın 3. maddesindeki MİT'in kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları tek tek sayılır. Maddedeki MİT'in görev alanı, devlete karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında toplanacak milli güvenlik istihbaratını Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili kuruluşlara ulaştırmak diye belirlenmektedir. Madde şöyle son bulmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Ne demektir bu? Bu MİT'in devlet güvenliği dışında herhangi bir konu ile ilgilenmemesi anlamına gelmektedir. İktidardaki partinin muhalefet partilerini MİT'i kullanarak izletmesi, bu partileri ve iktidar partisine karşı olan yayın kuruluşlarını ve kişileri suçlayıcı belgeler düzenletmesi, MİT'in kuruluş yasasına açıkça aykırıdır. MİT, başbakana bağlıdır, başbakan iktidar partisinin de genel başkanıdır. Yasa koyucu bu yüzden başbakanların muhalefet partilerini MİT'i kullanarak izletilmesini önlemek amacıyla maddeye bu yasağı koymuştur. Bu teşkilat, devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Son günlerdeki tartışma konusu olan MİT raporu, Banker Bako olayı nedeniyle hazırlanmıştır. Banker Bako ile DYP'nin seçim öncesi genel başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'u hedef alan raporda, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri ile yeraltı dünyası ilişkileri incelenmiş, bütün bunlardan başka eski Genelkurmay Başkanı Sayın Ürü ile Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Tahsin Şahinkaya'ya kadar birçok ünlü kişiyle ilgili olay, söylenti ve savlara yer verilmiştir. Bu aşamada önemli olan MİT'in bu raporu kimin emriyle hazırladığıdır. MIT içinde bir takım görevliler durup dururken, niçin banker Bako olayı, polis içindeki çekişme ve yeraltı polis kamu görevlileri ilişkileri başlığı taşıyan rapor düzenliyorlar? Ve bu rapor tam seçim sırasında tamamlanıp Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve Genelkurmay Başkanı'na niçin sunuluyor? Belli ki böyle bir raporun hazırlanması için yukarıdan emir verilmiştir. Bu yukarısı hangi makamdır? MİT müsteşarı mıdır yoksa başbakan mı? Amaç da bellidir. Seçim sırasındaki amaç Banker Bako olayı nedeniyle DYP'yi suçlamak ve bu partiyi bu nedenle yıpratmaktır. Raporda ANAP'ın aldığı ekonomik tedbirler ile illegal gelir kaynakları kesilen kaçakçıların muhalefet partilerine yanaştıkları da yazılmaktadır. Seçim öncesi günleri şöyle bir anımsayın. Başbakan Özal'ın ağzındaki bakla da bu değil miydi? ANAP kaçakçıların çıkarlarını engellemiş de, bu kaçakçılar bir takım partileri desteklemişler de, falan da filan da. Raporda aynı sözlere rastlanıyor. Bu rapor eğer devlet güvenliği ile ilgili bir raporsa, o zaman ANAP ile ilgili siyasal değerlendirmelerin bu raporda yer almasının ve ANAP'ın kaçakçılara karşı önlem aldığı söylenerek övülmesi, yasadaki tanımla MIT'in yasasında belirtilen amaçlar dışındaki başka hizmetler istikametlerine yöneltildiğinin kanıtı sayılır. Konunun üzerinde ısrarla durulması gereken en önemli yanı budur. Kaldı ki ANAP iktidarının aldığı önlemlerle kaçakçıların çıkarlarının bozulduğu yolundaki görüş de doğru değildir. ANAP iktidarına yapılan yasa değişiklikleri ile döviz, altın, narkotik ve silah kaçakçılığı gibi suçlarda af sonucu doğurucu düzenlemeler getirilmiş, bu yollarla kaçakçılık suçları suç olmaktan çıkarılmıştır. Raporun ANAP'ı korumak ve kollamak için düzenlendiğini kanıtlayan bir başka bölümde altın ve döviz kaçakçısı Nasrullah Ayan ile ilgili sayfadadır. Ankara 4 No'lu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nde 1985-45 sayılı altın kaçakçılığı dosyasında adı geçen Nasrullah Ayan hakkında bilgi verilirken, altın kaçakçılığı davası ve bu davanın sanıkları ile yine bu sanıkların sorgularında adı geçenler ile ilgili yazılı belge ve anlatımlar görmezlikten gelinmiştir. Böylece bu davada sanık olarak yargılananlardan birinin ANAP kurucusu Erol Aksoy olduğu ve aynı davada Turgut Özal'ın adı geçtiği de nedense unutulmuştur. Jaguar'ın Türkiye temsilcisi Zeki Berberoğlu ve Oflu İsmail diye bilinen İsmail Hacı Süleymanoğlu ile ilgili bilgiler verilirken aynı unutkanlık sonucu Zeki Berberoğlu'nun başbakanın damadı ve kızına Jaguar araba armağan ettiği de gözden kaçıvermiştir. Bu örneklerde MIT raporunun yukarıdan gelen emir üzerine ANAP adına ve ANAP yararına hazırlandığı, bu olay ve ilişkilerinde bu yüzden göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Raporu düzenleyenlerden çok, bu raporun düzenlenmesi için emir verenler ortaya çıkarılmalıdır. Bu raporu hazırlayanlar emir kullarıdır. Ya bu raporun hazırlanması için emir verenler, bunlar kimlerin kullarıdır? 16 Şubat 1988 MIT olayı. MIT raporu konusu ortalığı iyice karıştırdı. Ne oldu, neler oluyor, neler olacak? MIT ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Bu arada MIT Müsteşarı Kor General Haydi Ündül'ün yerine emekli Kor General Rüştü M. Naipoğlu'nun getirileceği söyleniyor. Naipoğlu şu anda Başbakanlık'ta danışman, eski adıyla müşavir. Özal'ın Naipoğlu'na danıştığı konu güvenlik. Naipoğlu, P-141-B-MU2 adı 12 Mart günleri sırasında duyulmaya başlandı. 12 Mart 1971 tarihli askeri müdahaleden sonra yönetimi ele alan junta, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na o zamanki rütbesiyle Tümgeneral Naipoğlu'nu getirmişti. 1961 Anayasası'nın değiştirilmesi çalışmaları Naipoğlu'nun başkanlığındaki komisyon tarafından yapılmıştır. 1961 ve 1965 yıllarında iki kez Genelkurmay Başkanı Sunay'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Naipoğlu, 1965 yılında generalliğe yükseltilmiş, Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş, 12 Mart askeri müdahalesinde de etkili roller üstlenmiştir. Brüksel'de NATO karargahında görev yapan Harita Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Naipoğlu, Kor General rütbesinden emekli olmuş, olur olmaz da AP Genel Başkanı Demirel'in çevresinde görünmeye başlamıştı. 12 Eylül müdahalesinden sonra Naipoğlu Özal'a yanaşmış ve Özal'ın güvenlik işlerine bakan danışmanı olmuştur. Naipoğlu yaklaşık 5 yıldır bu görevdedir. 12 Mart askeri yönetiminin Anayasa Komisyonu Başkanı, şimdi de MİT Müsteşarlığına aday. Olur mu, olmaz mı bilinmez. Ama herhalde Naipoğlu'nun gönlünden geçen arslan, MİT Müsteşarlığı, peki Özal'ın kafasındaki MİT'i sivilleştirme formülü de bu mudur dersiniz. Buysa 12 Mart askeri yönetiminde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan bir emekli generali MİT'in başına geçirmekle MİT acaba nasıl sivilleşmiş olacaktır? Naipoğlu'nun MİT müsteşarı olmasıyla MİT sivilleşmiş olmaz. Sivilleşme, demokratikleşme demektir. Naipoğlu'nun MİT müsteşarlığına getirilmesiyle MİT Özal'ın emrine ve egemenliğine daha çok girmiş olur. Ülkede demokrasi olmazsa insanlar siyasal düşünceleri ve felsefi inançlarından ötürü binbir türlü baskı altında tutulurlarsa, basını susturmak için yasa üzerine yasa getirilirse, bu ülkede güvenlik örgütlerinin başına ister muvazzaf kor general, ister emekli kor general getirin, sonuç değişmez. MİT raporu ile birlikte iki MİT görevlisinin adı günlerdir gazetelerin birinci sayfalarındadır. Bu adlardan biri MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas'tır, ikincisi de Mehmet Eymür. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür adları ilk kez 12 Mart günlerinde İstanbul'da Sık Yönetim Komutanı Faik Türün'ün emriyle kurulan Tümgeneral Memduh Ünlü Türk'ün yönetimindeki ünlü işkence evi Ziver Bey Köşkü sorgucuları olarak geçmişti. Merhum solcu gazetecilerden Emin Karakuş'un damadı olan Hiram Abbas, son yıllarda MİT'ten ayrılmış, bir ara iş adamı Halit Narin'in yanında çalışmış, sonra ANAP hükümeti döneminde yeniden MİT'e dönmüştü. Mehmet Eymür, CHP hükümeti döneminde Erzincan milletvekili Nurettin Karsu'nun çocuklarının Ankara'da Hoşdere Caddesi'ndeki dövülmesi olayına adı karıştığı için Başbakan Ecevit tarafından görevinden alınmış ve İstatistik Genel Müdürlüğü emrine verilmişti. Eymür'ün daha sonra MİT'e döndüğü ve etkin görevlere getirildiği anlaşılmaktadır. Bu MİT raporunun ortaya çıkmasından sonra yapılması gerekenler nelerdir? Araştırılması gereken ilk konu, bu raporun hazırlanması emrinin ilk kez kimden geldiğidir? Başbakan'dan mı, MİT müsteşarından mı? İkinci konu, bu raporun hangi MİT görevlisi tarafından sızdırıldığı. Tabii ki bu konu araştırılacak. Bu konunun araştırılması ve ceza soruşturulması açılması başbakanın iznine bağlıdır. Araştırılması gereken üçüncü konu raporun içeriğidir. Hangi polis şefi ve general yeraltı dünyası ile nasıl ilişki kurmuş? DYP'nin Banker Bako ile ineğe ilişkisi varmış. Altın kaçakçılığı davası, Jaguar olayı, adı açıklanmayan bir devlet bakanı. Bütün bunlar kanıtları ile birlikte ortaya çıkarılmalıdır. Polis devleti miyiz yoksa bir hukuk devleti mi? Devletleri, kimlikleri binlerce bilinmeyen gizli yargıçlar mı yönetiyor yoksa halkın oyu ile seçilenler mi? Hangileri? 20 Şubat 1988. Körebe. Şu MİT raporu olayı körebe oyununa döndü. Raporu hazırlayan belli, Mehmet Eymür. Peki raporu sızdıran kim? O belli değil. MİT komünizmin nerelere nasıl sızdığını anlayıp raporlar verecek ama kendi içinden sızan raporun kimler tarafından sızdırıldığını bilmeyecek. Kim inanır buna? Bal gibi biliniyor kimin raporu sızdırdığı. Biliniyor da bilmezlikten geliniyor. Ne demişler? Kadı ola davacı. Raporda bir sürü konu var, bir sürü de ilişki. Örneğin kimse bu raporda adı geçen disk davası yargıcı Çetin Güvener'den söz etmiyor. Çetin Güvener de hiç ağzını açmıyor. Bu rapor karşısında ağzını açmayanlardan biri de MİT'in eski İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'tir. Raporda Gündeş ile ilgili olarak şunlar yazılıdır.